Şifaya Yolculuk. Hazırlayan ve sunan Didem Turgut.
Şifaya Yolculuk başlıyor. Hoş geldiniz. Doçent Doktor Ahmet Tokaç ve Doçent Doktor Hanefi Özbek. Onlarla geleneksel ve alternatif tıp üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Türk müziğinin tedavi amaçlı kullanımından, geleneksel tıbbın hayatımıza nasıl yansıdığına ve geleneksel tıbbın hayatımızın ne kadar içinde olduğuna kadar birçok konuyu konuşacağız onlarla. Daha sonra GETTAM, Geleneksel ve Alternatif Tıp Araştırma Merkezi'nin kuruluş amaçlarını, çalışmalarını sizlere bir bir anlatacağız. Bu birlikteliğimizde kısaca her iki konumuzdan geleneksel tıpla ilgili birçok sorunun cevaplarını öğreneceğiz. Evet, bu bilgileri bize aktaracak değerli iki isim bizimle birlikte stüdyomuzda. Yardımcı Doçent Doktor Mahmut Tokaç ve Doçent Doktor Hanefi Özbek. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi başlayacağız sohbetimize ama ondan önce Hanefi Özbek Hocam'dan güzel bir eser dinleyelim. Başlarken keyifli bir ortamı hazırlayalım dinleyicilerimiz için istiyorum. Lütfen buyurun.
Dede Efendi'nin Rast Makamı'ndaki şarkısı. Kısa keseceğim. Çünkü programımızın süresi de kısa.
Buyurun lütfen.
Peki.
Tadı damağımızda kaldı hocam.
Zaten sanat orada.
Evet. Peki. Müzikle tedavi üzerine konuşacağız birazdan. O konuya gireceğiz ama önce bir tanımlama yapalım. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Alternatif tıp nedir diyelim. Gerçi siz alternatif tarafına pek katılmıyorsunuz Mahmut hocam ama buyurun lütfen.
Evet. Geleneksel tıp dediğimiz zaman aslında tabii öncelikli olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün de sağlık tanımında insanı bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyi olma hali olarak tanımlıyor. Geleneksel tıp da aslında insanı bir bütün olarak ele alıyor. Onun hem bedensel, hem ruhsal, hem de sosyal yönden iyi olmasına yönelik. Bu hastalıklardan korunma olabilir, hastalıkları iyileştirme olabilir ya da bir takım inançlar, kültürlerle beraber insanı iyi hissetmesini sağlayacak bir takım durumlar olabilir. Eğer bu uygulamalar gelenekten gelen bir uygulama ise biz buna geleneksel tıp diyoruz.
Evet.
Ama bazen bunlar gelenekten gelmeyebiliyor. Günümüzün modern bir takım imkanlarıyla olabiliyor. Ozon gibi örneğin günümüzün tamamen yeni teknolojisiyle olan şeyler bunlar veya işte bir takım frekanslarla yapılanlar. O zaman da buna tamamlayıcı tıp diyoruz. Yani gelenekten gelen bir tıp ise geleneksel ama yeni ve modern tıbbın tamamlayıcısı olarak bir takım tedbirler veya yöntemler oluşmuşsa buna da tamamlayıcı diyoruz. Alternatifi niye sevmiyorum onu söyleyeyim. Alternatif deyince sanki modern tıbbın tam karşısında bir şeymiş gibi algılanıyor. Onun için biz tabii bu tanımlamaya çok sıcak bakmıyoruz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de şimdiye kadar tanımlarken geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp tanımını kullanırken son dönemlerde alternatif tanımını tamamen çıkardılar ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp demeye başladılar. Bu modern tıbbın karşısında bir şey gibi algılanmaması açısından modern tıbbın yanında ama insanların sağlığına faydalı olacak yöntemler olarak düşünülmesi açısından.
Destekleyici. Aynen. Peki doğal olarak insanlar bu tedavi sistemlerini merak etmekteler. Birçok geleneksel tedavi yöntemlerimiz günümüze kadar geldi biraz önce söylediniz. Ama bunun dışında da yeni katılımlar söz konusu. Geçtiğimiz günlerde de bir yönetmelik çıktı bu konuyla ilgili.
Evet.
Ona da değinmek istiyorum. Orada yeterli başlıklar mevcut mudur hocam? Eksikler var mıdır? biraz sonra değineyim istiyordum ama madem söz açıldı buradan devam edelim lütfen.
Geleneksel ve tamamlayıcı yöntemler olarak belki onlarca yöntem bugünlerde tartışılabiliyor ve gündemde olabiliyor. Ama Sağlık Bakanlığı yönetmeliği çıkarırken şuna dikkat etti. Gerçekten bilimsel veri var mı hakkında bizim tıp camiasında kabul edilen bir takım yayın kriterleri vardır. İşte PubMed gibi bir takım tarama motorları vardır. Oralarda bilimsel yayın olarak çıkması ya da Cochrane denilen bir şey vardır. Oralarda olması gibi. Eğer bu yöntemlerden bilimsel yayını olanlar varsa bunları kabul etti ve kabul ettikleri işte 15 yöntemi şu anda yönetmeliğine geçirdi. Ama bu demek değil ki bunun dışındakiler reddedilecek. Hayır. Sadece bunlar zaman içinde eğer yeterli yayınları sağlarlarsa onlar da girecekler. Ama burada temel mantık bilimsel olarak geçerliliğini ispat etmiş olması. Ki o yüzden 15 ile sınırlandırıldı şimdilik.
Hanefi Hocam siz hastalıklar ve onların tedavileri başlangıçtan beri insanlığın en başta gelen ilgi odaklarından biri olmuştur diyorsunuz. Ve çok da güzel örnekler veriyorsunuz. Belgesellerde yılanların sokulmasından sonra bir aslanın kendini tedavi etmesi için çamur banyosu yapması gibi ya da katarak olan bir keçinin dikenler yardımıyla gözündeki kataraktan kurtulması gibi. Buradan yola çıkarak hayvanlar alemini gözlemleyen insanoğlu hastalıkların tedavileri konusunda hayvanlardan ilham almış olabilir mi?
Evet, bunlar açıkça gösteriyor zaten. Hatta rivayet şöyledir. İbn-i Sina keçileri gözleyerek katarat ameliyatını buluyor diye bir bilgi vardır. Ki Mahmut Hocam da bunu çok daha iyi bilir. Çünkü kendisi diğer bir alana da biliyorsunuz deontoloji tıp tarihidir. Kendilerinin konusu ama haklarını sanıyorum. Yine insanları merakını çekmiştir. Şimdi yılan diyelim bir hayvanı sokuyor. Tam ölmek üzereyken de hemen yiyor. Ama hayvan sokuldu, yılan zehirledi. Peki o yılan, o zehir yılanı niye zehirlemiyor? Onu merak etmişlerdir. Bu bile hayvanları gözleyerek ne bileyim aşıların bulunmasına kadar her şeyin yolunu açmıştır aslında. Yani hayvanlar bizim için tedavi yönüyle birer örnektir aslında eğer inceleyecek olursak.
Geleneksel yöntemler biraz da gözlemlerle oluşmuştur diyebiliriz bu durumda değil mi?
Biraz değil tamamen. Gözlemlerle. Zaten gelenekseldeki uzun yılların deneyimi önemlidir. Çünkü bir metodu kısa bir sürede denediğinizde bazen o yöntemin komplikasyonları, zararlı olup olamayacağını göremeyebilirsiniz. Sınırlı sayıda insanda deneyebildiği için. Ama bu yaygınlaştıkça öyle komplikasyonlar vardır ki bunu ilaç araştırmalarında da söz konusudur. Yani az sayıda insanda yaptığınız zaman ortaya çıkmayan işte diyelim ki milyonda bir ihtimalle görülebilecek bir komplikasyon vardır. Bir yan tesir, bir zararlı etki vardır. Ama yaygınlaşıp da bunu 10 milyon kişi kullandığında en az 10 kişide çıkacağını görürsünüz. Bunun gibi uzun deneyimlere dayanır. Geleneksel yöntemler gerçekten uzun deneyimlere dayanır ve hatta eski tıp kitapları tecrübelerini aktaran hekimlerle doludur. Bizzat kendisinin tecrübe ettiğini bildirir. Hatta bazıları kendileri üzerinde ilk tecrübeleri yapmışlardır.
Bir örnek verebilir misin hocam?
Verebilirim. Mesela bizim tıp tarihimizde meşhur Sabuncuoğlu Şerefettin diye Amasyalı Fatih döneminin bir hekimi vardır. Onun Mücerrebname diye yani tamamen tecrübeler kitabı diye tercüme çevirebileceğimiz Mücerrebname diye bir eseri vardır ve o eserinde bir panzehiri kendi üzerinde denediğini anlatır. Şöyledir. Bir yılanı sokturur kendisine yardımcısı vasıtasıyla.
Bilinçli bir şekilde bu uygulamayı kendinde gerçekleştiriyor.
Kendisi panzehiri içer ve gözlemler. Gerçekten zehir belli bir yere kadar ilerledikten sonra vücuttaki kızarıklık panzehiri içtikten sonra zehrin etkisinin geriye doğru döndüğünü görür ve bunu yazar. Ama bunu yapmadan önce bir horozda denemiştir aynısını. Horozu ısırttırmıştır. Horoz işte kızarmalar, şişmeler olduğu zaman o panzehiri vermiştir ve ondan sonra horoz iyileşmiştir. Yani bu tür denemeleri mutlaka yapmışlar. Hı hı. Ve kendilerinde de bu tür denemeleri yapmışlar. Onun için bugün de zaten bir bilimsel bir çalışma yapacağımız zaman biz önce hayvan deneyleri yaparız. Kehanefe Hocam bu konu daha yeterlidir. Hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar alındıktan sonra önce küçük insan gruplarında, daha sınırlı insan gruplarında denenir. Sonra genişletilir bu. Yani bu şekilde bütün çalışmalar yapılır. Eskiden de bunlar yapılmış. Ama eskinin bir avantajı çok uzun yılların gözlemleri var. Onlar olabilecek yan tesirleri, komplikasyonları da gözlemlemişler.
Geleneksel tıbba güvenmemiz o deneyimlerden yola çıkarak burada net bir şekilde ortaya çıkıyor
şu,
aslında.
Şu ayrımı iyi yapmak lazım. Şu ayrımı iyi yapmak lazım. Mesela işte doğal olan zararsızdır ya da bitkiselse zararsızdır gibi bir algı var. Bu çok yanlış. Hı hı. Yani en doğal olan suyu bile eğer kararında içmezseniz onun bile zararı olabilir. Ya da çok basit bir örnek papatya. Mesela Türkiye'de herkes papatya toplar kırlardan. Ama bu Türkiye'de, Türkiye florasında tıbbi papatya dediğimiz papatya bulmak çok zordur. Yok denecek kadar azdır. Şimdi siz o papatyaların içinde öyleleri de vardır ki zehirlisi vardır. Yani yüzlerce çeşidi vardır.
Bunu nasıl bilebilecek insanlar?
Bunu bilmenin yolu uzmanlardan sormaktan geçer. Hı hı. Yani her bilginin kaynağına ulaşmak lazım. Kaynağa ulaşılmayan bilgiler zararlı bilgi olabilir. Veya bir maddenin doğal olması onun zararsız olduğunu göstermez. Hı hı. Öyle şeyler vardır ki dozunda kullanmadığınız zaman o da zarar verebilir. Onun için mutlaka konu bilenlerin kontrolünde gitmesi gerekiyor.
Hanife Hocam, sizin katkılarınız olacak mı bu konuya dair?
Ben daha önce Sağlık Bakanlığı'nda Mahmut Bey'le birlikte bulunmuştum. Kendileri genel müdürümdü. Ben de yardımcı olarak çalışıyordum. Bu klinik araştırmalar konusundaki mevzuatı beraber hazırladık. Yani tamam, onun içine bunlar da giriyor kısmen. Bir ilaç olarak piyasaya çıkılması düşünülen herhangi bir ajan, bir molekül ilk önce hayvan deneylerinde geçer. Sonra insanlarda denenebilir. Bu çok önemlidir. Aynı şey bitkiler için de geçerli. İşte falanca şöyle demişti, iyi geliyor demek çok yanlıştır. Küçük bir örnek vereyim size. Amerika'da bir bitkiyi alıyorlar. Karaciğere iyi geldiği iddia edildiği için tabletlerini yapıp piyasaya sürüyorlar. İki bayan acil serviste ölmüş. Karaciğer yetmezliğinde bu bitki yüzünden. Bunun üzerine biz bitkinin benzeri Türkiye'de var idi. Aldık, sıçanlara denedik. Çok zehirli olduğunu da ortaya koyduk mesela. Yani bitki denince Sayın Hocam'ın da söylediği gibi güvenlidir. Çok yanlış. Bunu denemek lazım.
Bir de kişiye özel olması gerekiyor. Tabii. Herhalde bu yapılan bitki tedavilerinin uygulaması homeopatinin içerisine giriyor değil mi hocam?
Homeopati farklı bir alan. Yani homeopatinin tanımı benzeri benzerle tedavi etmek. Halbuki diğer bitkiler ve diğerlerinin şeyi zıttıyla tedavidir. Homeopati biraz daha farklı bir alan. Biz onu da, o da şu anda Sağlık Bakanlığı kabul etti. Yani geleneksel yöntemler içinde. Var. Aslına bakarsanız 200 yıllık falan bir geçmişi var. Çok geriye gitmiyor.
Çok geriye gitmiyor homeopatiler ama evet. Bu konuda öyle düşünüyorlar. Evet. Onun için bunu size sormak istedim.
Şöyledir. Homeopatilerin de gerçekten tedavilerde başarıları
kişiye özel, yani biliniyor. Özellikle.
Onlar zaten tamamen kişiye özel. Hı hı. Aslına bakarsanız biz tıp fakültesinde okurken bize öğretilen bir özdeyiş vardı. Tıpta hasta yok, hastalık yok, hasta vardır. Hı hı. Yani her hasta kendi nevi şahsına münhasırdır. Onu bir diğeriyle bir tutamayabilirsiniz. Onun için her hastanın bünyesi farklıdır. Hı hı. Her hastanın ilaca verdiği cevap farklıdır. Doğru. O yüzden hastanın bir bütün olarak ele alınması lazım. Geleneksel tıbbın bir avantajı bu. Modern tıp biraz böyle özele inmeye başladı. Teknik olarak bir makinenin parçaları gibi insanı artık görmeye başladı. Yani bir göz hekimi ise sadece göz olarak neredeyse insanı görüyor. Bir kulak burun boğaz hekimi sadece bir kulak olarak görüyor. Halbuki modern geleneksel ise insanın bütününe yönelik tedavileri öneriyor. Buradan dolayı bir avantaj sağlamaya başladı. Hı hı. Çünkü gelenekselin bu bütüncül yaklaşımını artık modern tıbbın da uygulaması lazım. O yüzden örneğin aile hekimliği sisteminden çok ümitliydim ben. bütüncül yaklaşabilecek hekimler olacaklardı, aile hekimleri, ama henüz o dediğimiz düzeye Türkiye'de gelemedi. Çünkü hekim sayısı az, üzerine kayıtlı olan insan sayısı fazla olunca o bütüncüllüğü yakalayamadı. Ama benim ümidim inşallah gelecekte aile hekimliğinin bu bütüncüllüğü yakalayacağı ve insanı bir bütün olarak bedeniyle, ruhuyla, çevresiyle, ailesiyle, belki yaşadığı sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir bütün olarak gördüğü zaman daha başarılı olacaktır.
Mutlaka sonuca çok daha net ulaşılmak gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Halk arasında çok yaygındır. Ülserim var, şu ilacı içtim, geçti. Sen de bunu kullan derler ya. Bu maalesef çok yaygındır. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Sizin söylediğinizden yola çıkarak bu geldi aklıma. Bunu sormak
aslında
istiyorum.
Aslında biz Sağlık Bakanlığı'ndayken bir akılcı ilaç kullanımı kampanyası başlatmıştık. Bu konuda çalışmalar yapmıştık ve gerçekten toplumun ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bir defa hekimin reçetelemediği bir ilacı kesinlikle kullanmamaları gerekiyor. Ve kendisine belirtilen doz, süre ve kullanım şeklinde kullanması gerekiyor. Yani başkasının tavsiyesiyle asla kullanılmaması gerekiyor. Ve o sürelerin dışında da kullanılmaması gerekiyor. Süreden az da çok da. Yani orada, çünkü az kullanılması da bazen etkisiz veya gelecekte ilacın etkisini bozabiliyor. Çünkü antibiyotik direnci dediğimiz bir olay var. Onun için ilaçları mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerekiyor ve ancak gerektiği kadar. Ama burada tabii biz hekimlere yönelik de bir eğitim başlatmıştık. Hekimlere de diyoruz ki ancak gerektiği kadar ilaç yazın. Çünkü bazen hasta yoğunluğu, bir takım işte yanlış uygulama veya tedavi edememe endişesiyle, dava açılması korkusuyla bazen daha fazla ilaç yazılabiliyor. Bu ilaç yazma olayı da hekimlerin aslında akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitilmesi gerektiğini gösteriyor. Biz o yüzden hekimlere de bu konuda diyorduk ki gerektiği kadar yazın. Hatta mesela şunu ben özellikle söylüyordum. Denenmiş, uzun yıllardır bilinen ve yan etkileri gün yüzünde olan ilaçları tercih edin. Yeni çıkıp da henüz yan etkileri bilinmeyen ilaçları kullandığınızda, az önce söylediğim gibi 1 milyonda bir, 100 binde bir görülen bir belki çok ciddi yan etki vardır, ölümcül yan etki vardır, bilemeyebilirsiniz. Bu ortaya çıkabilir. O yüzden yeni ilaçları ancak alternatifsizse kullanın. Alternatifli ise bildiğiniz, daha çok güvendiğiniz ilaçları kullanın diye o şekilde söylüyorduk. Gerçekten mesela 2004 yılı mıydı sanırım, dünyada çok meşhur olan bir ağrı kesici ilaç ölümlere sebep olduğu için piyasadan çekildi. Türkiye dahil tüm dünyada piyasadan çekildi. Neden? Çünkü çalışmalar yapılırken ortaya çıkmayan etkiler geniş kullanımla ortaya çıkmış oldu.
Böyle durumlarla da karşılaşılabiliyor.
Tabii olabiliyor. O yüzden zaten akılcı ilaç kullanımını da biz hem vatandaşa hem ilacı yazan hekime yönelik yapıyoruz. Yani bu tür eğitimleri.
Teşekkür ediyorum hocam. Bir Hanife hocama döneyim, Hanife Özbey'e. Müzikle tedavi üzerine konuşalım biraz da istiyorum. Siz bu konuda araştırmalar yaptınız ve halen de devam ediyorsunuz. İşin içindesiniz. Müzikle tedavi nedir?
Şimdi bununla ilgili birçok tanım var idi. Sağlık Bakanlığı bunun tanımını artık mevzuata da koymuş oldu. Neyse okuyayım. Hatta o geçerli Türkiye'de.
Onun için o bilimsel anlamda net olanı ifade edelim diyorsunuz dinleyicilerimize. Buyurun.
Müzik terapisi konusunda ehliyetli bir profesyonel tarafından müziğin ve müzik uygulamalarının bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada klinik ve kanıta dayalı kullanıldığı uygulamadır. Güzel bir tanım olmuş. Evet, klinik ve kanıta
hepsini
dayalı.
Hepsini barındırmış. Tabii. Sizin düşüncelerinizi evet, net bir şekilde ortaya koymuş evet, sanıyorum evet. Bu tanımlama.
Evet, gayet güzel olmuş.
Onun dışında söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa ben bir virgül koyacağım. Sizden bir eser daha dinleyelim istiyorum. Madem müzikle tedaviye başladık. Evet. Dinleyicilerimizle de hoş bir melodiyle baş başa bırakalım.
Ben şöyle bir şey yapmak istiyordum aslında.
Buyurun hocam.
Şimdi müzik terapi denilince insanlar merak ediyor. Ya yani müziğin neresi iyileştiriyor?
Ha, evet. Mantık evet. Ne? Onu soracaktım. Siz ifade ettiniz. Buyurun.
ilginç bir durum var. Ülkemizde insanlar müzik terapi deyince mutlaka klasik batı müziğini, Mozart, Chopin'i vesaire akıllarına getiriyor. Halbuki işin aslı pek de öyle değil. Sebebini de söyleyeyim. Mesela Avrupa'da müzik terapiyle ilgili olarak yapılan birçok çalışmalar var. Batı müziği pek kullanılmıyor. Onun yerine etnomüzik ve etnik müzik dedikleri müzik kullanıyorlar. Çok ilginçtir. O müzik de Türk müziği oluyor genellikle.
Peki neden onu kullanmayı tercih ediyorlar?
Şimdi şundan dolayı Batı müziğinin ses sistemi buna çok izin vermiyor. Şöyle söyleyelim. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Batı müziği biliyorsunuz. Kalın doğudan ince doğuya kadar bir ses alanı var. Batı müziği bu alanın 12'sini kullanıyor. Türk müziği 53'ünü kullanıyor. Bu yüzden Batı müziğinde 2 tane ton olabilirken Türk müziğinde 600'den fazla makam kullanabiliyorsunuz.
Çok ciddi bir fark.
Müthiş bir fark. Ritimler de aynı şekilde. Melodiler de aynı şekilde. Ve tabii Türk müziği Sümerlerden bu yana gelen müziğin tümünün içinde barındırıyor. Yani dünya müziklerinin belki tam özü diyebiliriz.
Bu pentatonik müzikte bunların bir
o çok ilkel bir hali. Çok ilkel bir hali. Sadece o alanın 5'ini kullanıyorsunuz. Batı müziği 12'sini, Türk müziği bugünkü 53'ünü kullanıyor. Dolayısıyla Türk müziği daha fazla ruha hitap ediyor. Daha fazla gönle hitap ediyor. Daha duygusal, daha melodik. Zaten hastaları da ancak böyle yakalayabiliyorsunuz.
Peki biz şimdi kaçını dinleyeceğiz?
Peki. Bununla ilgili de şunu söyleyecektim zaten. Peki müzik nasıl bu etki edebiliyor? Bununla ilgili de epey araştırmalar yapılmış. Bununla ilgili çok güzel bulgular da var. Mesela çalınan saz, mızraklı bir saz ise beyni uyarıyor.
Şimdi sizin de elinizde
mızraklı bir saz, mızraklı tambur var. Ama yaylı veya nefesli ise düz sesler olduğu için beyni yatıştırıyor. Zaten ben farmakoloğum, hekimim. Biz sinir sistemiyle ilgili ilaçlarımızı böyle değerlendiririz. Sinir sistemini beyni uyarıyor mu? Sakinleştiriyorum. Dolayısıyla kişinin beyni çok uyarılmaya muhtaçsa uyarırız. Değilse sakinleştiririz. İşte müziği bu şekilde alıyoruz. Diyelim ki uyarmak istiyorum kişiyi. Mızraklı bir saz kullanıyorum. Ve eser mutlaka hızlı, hareketli olmak zorunda. Bunun bir örneği vereyim. Kısa bir örnek. Bir de yavaş bir örnek vereyim size. Mesela bununla ilgili.
Aynı eserde mi vereceğiz?
Önce bir farklı eser vereceğim.
Buyurun hocam.
Evet. Peki. Kemal Sebu Efendi'nin bir sirtosu olacak. Evet. İnsanın dinlediği zaman hemen hareketlemeye başlıyor. Sazların da çok olduğunu düşünün. İnsanı uyarıyor. Beyni uyandırmaya başlıyor.
Mahmut Hocam'la biz de eşlik ettik neredeyse. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun diğerini de dinleyelim mi?
Diğerini şöyle yapalım. Müzikte aynı eser bile olsa aynı eseri farklı çalarak beyni uyarabilirsiniz de yatıştırabilirsiniz de. Yani şunu demek istiyorum. Bu iş bir sanat. Bilenler yapsın veya bunun kursunu alsın demek istiyorum. Mesela Hicaz makamında Peşrev var. Defik Fersan'ın. Bunu önce çok sakin çalacağım. Bir de aynı eseri, aynı sazla, aynı kişi farklı çalacak. Şimdi bakın etkiye.
Bakalım nasıl bir etki göreceğiz.
Önce Hicaz yapayım şöyle.
Gözlemleyebildiniz mi biz açıkça? Bu uygulamalara cevap verdik Mahmut Hocam'la beraber. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sohbetimizin sonuna geldik. Çok keyifliydi. Daha soracak sorularım da vardı ama zamanımız bu kadar. Bir başka zamanda sizleri bir kez daha konuk etmek isterim programıma. Her zaman olduğu gibi sevgiyle sizleri selamlıyoruz. İyi ki bizlerle beraberdiniz. Gönlünüz hoş, şifanız bol olsun efendim.
Şifaya yolculuk.